Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Hatice Şafak Bozkır. Eserin adı Karacan Açıköğretim Efsane Nokta Atış Soruları Maliye Politikası 1. 703 nolu kitap. Türü eğitim. Karacan Akademi Yayınları. ISBN nolsu 978-605-369-585-1. Bu kitap 153 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 26 Kasım 2016. Kurum telefonu 0312-363-7746. Ünite 1. Maliye Politikası. Kavramlar, etkinliği ve sınırları. 1. Philips eğrisinin uzun dönemde hemen hemen dikey bir hal almasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A. Daraltıcı politikaların uzun dönem işsizlik oranında bir azalmaya neden olmayacağı. B. Enflasyonist politikaların uzun dönem işsizlik oranında bir artışa neden olacağı. C. Enflasyonist politikaların uzun dönem işsizlik oranında bir azalmaya neden olacağı. D. Enflasyonist politikaların uzun dönem işsizlik oranında bir azalmaya neden olmayacağı. E. Daraltıcı politikaların uzun dönem işsizlik oranında bir değişiklik yaratmayacağı. Çözüm. Uzun dönem Philips eğrisinin dik olması enflasyona duyarsız olması anlamına gelmektedir. Bu da uygulanan enflasyonist politikaların uzun dönemde işsizlik üzerinde etkili olmayacağı anlamına gelmektedir. Yanıt D'dir. D. Enflasyonist politikaların uzun dönem işsizlik oranında bir azalmaya neden olmayacağı. 2. Müdahaleci devlet kavramı hangi yıllarda ortaya atılan bir kavramdır? A. 1920'li yıllar, B. 1930'lu yıllar, C. 1950'li yıllar, D. 1960'lı yıllar, E. 1970'li yıllar. Çözüm. 1929 Büyük Buhran ile birlikte serbest piyasa mekanizması çökmüş ve devletin ekonomiye müdahale etmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Yanıt B'dir. B. 1930'lu yıllar. 3. Aşağıdakilerden hangisi klasik yaklaşımın kapsamı içerisinde yer almaz? A. Üretici devlet, B. Tarafsız devlet, C. Kişisel çıkar, D. Pasif devlet, E. Jandarma devlet. Çözüm. Üretici devlet anlayışı Keynesyen görüşün ilkeleri içinde yer almaktadır. Keynesyen sistemde toplam talebin yükseltilmesi işlevi devlete verilir. Yanıt A'dır. A. Üretici devlet. 4. Aşağıdakilerden hangisi bir ekonominin iç denge kavramı içinde yer alır? A. Cari denge fiyat istikrarı, B. Cari denge ekonomik kalkınma, C. İstihdam ödemeler dengesi, D. Fiyat istikrarı istihdam, E. İstihdam cari denge. Çözüm. Ekonomik düşüncenin gelişiminde ve yazımında temel yaklaşım olan denge fikri ekonominin iç ve dış dengeleri olarak analiz edilir. İç denge kavramı fiyat istikrarı ve istihdam, dış denge kavramı ise cari denge olguları üzerine oturtulur. Yanıt D'dir. D. Fiyat istikrarı istihdam. 5. Klasik görüşe göre piyasa mekanizması tam istihdamı ve fiyat istikrarını hangi yola sağlamaktadır? A. Ücret katılığı, B. Fiyat kontrolleri, C. Likidite tuzağı, D. Fiyat ve faiz estekliği, E. Maliye politikası. Çözüm. Klasiklere göre ekonomideki tüm fiyatlar esnektir. Fiyat esnekliği piyasaların sürekli temizlenmesini sağlar. Böylelikle ekonomi tam istihdamı kendiliğinden sağlar ve bu denge süreklilik arz eder. Yanıt D'dir. D. Fiyat ve faiz estekliği. 6. Ekonomik dalgalanmaların nedeni olarak ücret ve kar farklılığının zamanla açılması ve buna bağlı olarak yatırım ve tüketim dengesizliğinin oluşmasını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir? A. Yeni klasik, B. Monetarist, C. Neoliberal, D. Yeni Keynesyen, E. Post Keynesyen. Çözüm. Eklektik bir yapı sergileyen post Keynesyen görüş ekonomik dalgalanmaların nedeni olarak bir takım açıklamalarda bulunmuşlardır. Bunlardan en önemlisi ücret ve kar farklılığının zamanla açılması ve buna bağlı olarak yatırım ve tüketim dengesizliklerinin oluşmasıdır. Yanıt E'dir. E. Post Keynesyen. 7. Keynesyen yaklaşıma göre yatırımların belirlenmesinde faiz oranı ile birlikte hangi olgu dikkate alınmalıdır? A. Yatırımların kapasite etkisi, B. Rasyonel beklentiler, C. Likidite tuzağı, D. Efektif talep, E. Yatırımların marjinal etkinliği. Çözüm. Keynesyen görüye göre yatırımların belirlenmesinde klasik dönemde kabul edildiği üzere sadece faiz oranı değil, faiz oranı yanında yatırımların marjinal etkinliğinin de dikkate alınması gerektiği ileri sürülmüştür. Yanıt E'dir. E, yatırımların marjinal etkinliği. 8. 1. Değişim aracı. 2. Servet biriktirme aracı. 3. Spekülatif işlev. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri klasik yaklaşıma göre paranın işlevidir? A. Yalnız 1, B. 1 ve 2, C. 1 ve 3, D. Yalnız 3, E. 1, 2 ve 3. Çözüm. Klasik dönem ekonomisi nispi fiyat mekanizmasına dayandırılmıştır. Klasiklere göre paranın iki işlevi vardır. Birinci işlevi ürün ve faktör piyasalarında değişim aracı olması, ikinci işlevi ise servet biriktirme aracı olmasıdır. Yanıt B'dir. B. 1 ve 2. 9. Monetaristlere göre ekonomik istikrarın sağlanabilmesi için para arzının hangi olgu ile sabit oranda tutulması gerekmektedir? A. Üretim, B. Faiz, C. Yatırım, D. Tüketim, E. Enflasyon. Çözüm. Monetaristler ekonomik istikrarın sağlanabilmesi açısından para arzının üretim artışı ile sabit oranda tutulması gerektiği fikrini ileri sürmüşlerdir. Üretim artışına koşut olarak para arzı devamlı olarak belirli bir oranda arttırılabileceği gibi işsizlikle mücadele açısından hassas ayar mekanizması olarak da kullanılabilir. Yanıt A'dır. A. Üretim. 10. Aşağıdakilerden hangisi yeni klasik yaklaşımın temel varsayımları arasındadır? A. Para yanılsaması, B. Likidite tuzağı, C. Dışlama etkisi, D. Mali sürüklenme, E. Rasyonel beklenti. Çözüm. Yeni klasik akım taraftarlarının en temel varsayımına göre ekonomik birimler çıkarlarını en çoklaştırıcı yönde davranış gösterirler. Bu amaca yönelik olarak bireyler tüm bilgilere ulaşmayı ve kararlarının bu bilgilere göre almayı hedeflerler. Yeni klasik akım taraftarlarına göre bireyler davranışlarını rasyonel beklentiyle oluşturdukları kararlarla gerçekleştirirler. Yanıt E'dir. E. Rasyonel beklenti. 11. Aşağıdakilerden hangisi yeni Keynesyen akımın temel varsayımıdır? A. Toplam arz, B. Faiz esnekliği, C. Miktar kuramı, D. Ücret ve fiyat yapışkanlığı, E. Dışlama etkisi. Çözüm. Bu akımın temel dayanağı ücretler ve fiyatların katılığı ve yaşanan şoklar karşısında bu katılığın oluşturduğu dalgalanmalardır. Bu alandaki açıklamalara göre ücret ve fiyat katılığı talep fonksiyonundaki bir şokun reel üretim ve istihdam üzerinde doğrudan etki oluşturmasıdır. Yanıt D'dir. D. Ücret ve fiyat yapışkanlığı. 12. Post-Keynesyen akımın savunucularından olan S. Weintraub'a göre enflasyonun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Yükselen girdi maliyetleri, B. Para arzı artışı, C. Toplam talep artışı, D. Yükselen ücret maliyetleri, E. Toplam arz artışı. Çözüm. Ekonomide yatırım ve tasarruf dengesizliği yanında ücret yüksekliklerinden dolayı görülen sürekli enflasyonun dengesizlik unsuru olduğu konusu S. Weintraub'un tarafından ileri sürülmüştür. Yanıt D'dir. D. Yükselen ücret maliyetleri. 13. Neoliberal akımın savunduğu temel görüş aşağıdakilerden hangisidir? A. Talep yanlı ekonomi politikaları, B. Arz yanlı ekonomi politikaları, C. Bireylerin rasyonel davrandığı varsayımı, D. Ücret ve fiyatların katılığı varsayımı, E. Tüketimin sürekli gelirin fonksiyonu olması. Çözüm. Neoliberal akımın savunduğu temel görüş arz yanlı ekonomi politikalarıdır. Buna göre arz faktörü üzerindeki etkili temel görüş özel kesimin kamu kesimine göre daha verimli olduğu, bu nedenle vergi vesaire gibi ağır kamu yükümlülükleri ile engellenmek yerine teşvik mekanizmaları ile desteklenmesi gerektiği iddiasına dayanır. Yanıt B'dir. B. Arz yanlı ekonomi politikaları. 14. Vergi oranları ile faktör arzı arasında ters yönlü ilişkiyi gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir? A. Philips eğrisi, B. Lorenz eğrisi, C. Laffer eğrisi, D. Üretim olanakları eğrisi, E. LM eğrisi. Çözüm. Laffer eğrisi olarak bilinen fonksiyonda belirli aralıkta vergi oranları ile faktör arzı arasında ters yönlü ilişki olduğu ileri sürülmüştür. Veri tarife yapısında yüksek vergi oranları arasında gerçekleştirilen indirim durumunda ek faktör arzının getirisi yükseleceğinden faktör arzının artacağı ve ekonomik faaliyetin genişleyerek vergi hasılatının da olumlu yönde etkileneceği ileri sürülmüştür. Yanıt C'dir. C. Laffer eğrisi. 15. Aşağıdakilerden hangisi maliye politikasının amaçlarından biri değildir? A. Faiz oranlarının istikrarı. B. Fiyat istikrarı. C. Ekonomik büyüme. D. Tam istihdam. E. Ödemeler dengesinin sağlanması. Çözüm. Maliye politikasının temeli olarak iki amacı ekonomide iç ve dış dengesinin sağlanmasıdır. İç denge fiyat istikrarı, tam istihdam ve ekonomik büyüme konularını kapsar. Dış denge ise cari dengenin, ödemeler bilançosunun dengesi sağlanmasını amaçlamaktadır. Yanıt A'dır. 16. Mali sürüklenme kavramı ne anlatır? A. Bütçe bakiyesinin daralan bir ekonomiyi hızlandırmasını. B. Bütçe bakiyesinin büyüyen bir ekonomiyi frenlemesini. C. Bütçe bakiyesinin daralan bir ekonomiyi frenlemesini. D. Bütçe bakiyesinin büyüyen bir ekonomiyi hızlandırmasını. E. Bütçe bakiyesinin ekonomik istikrarı sağlamasını. Çözüm. Bütçe devresel bileşkesinin fazla verdiği durumlarda yükselen vergi gelirleri gelir artış hızı önünde engel oluşturarak artış hızının gerilemesi neden olur. Bütçe devresel bileşkesinde görülen fazlanın ekonomide gelir artışını frenleme etkisine mali sürüklenme denir. Yanıt B'dir. B. Bütçe bakiyesinin büyüyen bir ekonomiyi frenlemesini. 17. Aşağıdakilerden hangisi maliye politikası tarihi son dönem yaklaşımlarından biri değildir? A. Yeni klasik akım. B. Yeni Keynesyen akım. C. Monetarist yaklaşım. D. Neoliberal akım. E. Post Keynesyen akım. Çözüm. Yeni klasik akım, yeni Keynesyen akım, post Keynesyen akım, neoliberal akım iktisatta son dönem yaklaşımlarken monetarist yaklaşım temel yaklaşımlardan bir tanesidir. Yanıt C'dir. C. Monetarist yaklaşım. 18. Keynesyen sistemde kamu harcamalarının temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A. Altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi işlevi. B. Gelir dağılımının düzeltilmesi işlevi. C. Devletin temel görevi olan kanun ve düzenin etkin sağlanması işlevi. D. Tam istihdamı sağlamaya yönelik efektif talebin oluşturulması işlevi. E. Özel kesimin başarısız olduğu alanlarda kamu hizmeti sunumu sağlanması işlevi. Çözüm. Eksik istihdam koşulunda da klasiklerin iddia ettiği gibi rekabetçi piyasanın dengeyi sağlaması söz konusu olmayacağından Keynesyen sistemde toplam talebin yükseltilmesi işlevi devlete verilir. Keynes'e göre devletin ekonomiye müdahalesi sistemin işleyişi bozmayıp tersi tam istihdamı sağlayıcı işlev görür. Tam istihdamın sağlanmasına yönelik olarak kamu talebiyle destekli toplam talebe efektif talep denir. Yanıt D'dir. D. Tam istihdamı sağlamaya yönelik efektif talebin oluşturulması işlevi. 19. Monetarist yaklaşıma göre ekonominin uzun dönemde doğal dengesinde kalacağı görüşü aşağıdaki olgulardan hangisi ile açıklanır? A. Rasyonel beklentiler. B. Doğal işsizlik oranı. C. Para yanılsaması. D. Dışlama etkisi. E. Likidite tuzağı. Çözüm. Ekonominin doğal dengesinden ancak kısa dönemde satabileceği, uzun dönemde daima doğal dengesinde kalacağı görüşü Milton Friedman tarafından ileri sürülen doğal işsizlik olgusu ile açıklanır. Yanıt B'dir. B. Doğal işsizlik oranı. 20. Tam istihdam bütçe fazlası ile olağan dönem bütçe fazlası arasındaki farka ne at verilir? A. Mali sürüklenme. B. Dışlama etkisi. C. Bütçe devresel bileşkesi. D. Bütçe açığı. E. Bütçe fazlası. Çözüm. Bütçe devresel bileşkesi tam istihdam bütçe fazlası ile olağan dönem bütçe fazlası arasındaki farktır. Bu bileşkenin fazla verdiği durumlarda yükselen vergi geliri gelir artış hızı önünde engel oluşturarak artış hızının gerilemesine yol açar. Yanıt C'dir. C. Bütçe devresel bileşkesi. 21. Verili bir faiz oranında halkın arz edilen tüm para miktarını tutmaya hazır olduğu duruma ne at verilir? A. Likidite tuzağı. B. Efektif talep. C. Dikotomi. D. Para ve yanılsaması. E. Dışlama etkisi. Çözüm. Klasik görüşte tasarrufları teşvik edebilmek için faiz oranının düşürülmesi gerekmektedir. Bu amaca yönelik olarak para arzının artırılması faiz oranını düşürür. Fakat bir noktadan sonra bireyler nakit tutmayı tercih ederek para tabanının genişlemesine rağmen faiz oranının daha fazla düşmesini engelleyebilir. Likidite tuzağı olarak bilinen bu nokta para politikasının etki alanının bittiği yerdir. Yanıt A'dır. A. Likidite tuzağı. 22. Klasik yaklaşıma göre parasal sektör ve reel sektör arasında hiçbir bağlantı olmadığı varsayımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Tarafsız maliye görüşü. B. Dışlama etkisi. C. Diplomatik yapı. D. Likidite tuzağı. E. Rasyonel beklentiler. Çözüm. Klasik yaklaşımda parasal tabanın genişlemesi ürün fiyatlarını yükseltirken aynı derecede faktör gelirlerini de yükselteceğinden bireylerin parasal satın alma gücü yükselmiş gibi gözükürken reel satın alma gücü sabit kalmış olacaktır. Buna göre para tabanının genişletilmesi genel fiyat artışına yani enflasyona neden olurken faktörler ve ürünler arasındaki değişim oranı değişmediğinden nispi fiyat değişiklikleri yaratmaktadır. Klasik dönemin bu görünüşü parasal sektör ve reel sektör ayrımı şeklinde ikili yapı, dikotomik yapı olarak bilinir. Yanıt C'dir. C. Diplomatik yapı. 23. Keynesyen görüşe tam ters olarak müdahalenin olmadığı durumda ekonominin kendi dengesini sağlayacağı fikrini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A. Post Keynesyen yaklaşım. B. Arz ekonomisi yaklaşımı. C. Monetarist yaklaşım. D. Neoliberal yaklaşım. E. Yeni Keynesyen yaklaşım. Çözüm. Monetarist, parasalcı olarak anılan bu görüş mensupları, Keynes'in ekonomiye aktif müdahale fikrinin yanlış olduğunu, Keynesyen görüşü tam ters alarak, müdahalenin olmadığı durumda ekonominin kendi dengesini sağlayacağı fikrini savunmuşlardır. Yanıt C'dir. C. Monetarist yaklaşım. 24. Rasyonel beklentiler kavramını ortaya çıkaran akım aşağıdakilerden hangisidir? A. Neoliberal akım. B. Post Keynesyen akım. C. Yeni klasik akım. D. Fizyokratlar. E. Yeni Keynesyen akım. Çözüm. Yeni klasik akım taraftarlarının en temel varsayımına göre ekonomik birimler çıkarlarını en çok ulaştırıcı yönde davranış gösterirler. Bu amaca yönelik olarak bireyler tüm bilgilere ulaşmayı ve kararlarını bu bilgilere göre almayı hedefler. Yanıt C'dir. C. Yeni klasik akım. 25. Aşağıdakilerden hangisi maliye politikasının aracı değildir? A. Vergiler. B. Kamu borçları. C. Kamu yatırım harcamaları. D. Özel yatırım harcamaları. E. Bütçe açığı. Çözüm. Bütçe uygulamaları, bütçe fazlası, bütçe açığı, denk bütçe, vergiler, kamu borçları, kamu iktisadi teşebbüsleri eliyle yapılan otonom yatırımlar maliye politikasının araçlarıdır. Özel yatırım harcamaları maliye politikası araçları arasında yer almamaktadır. Yanıt D'dir. D. Özel yatırım harcamaları. 26. Arz yanlı ekonomi görüşünün ana önerisi aşağıdakilerden hangisidir? A. Ekonomide sermaye arzı arttırılmalıdır. B. Ekonomide sermaye arzı sınırlandırılmalıdır. C. Ekonomide sermaye arz faktörünün kurumsal katkı payı yükseltilmelidir. D. Ekonomide sermaye arz faktörünün kamusal katkı payı hafifletilmelidir. E. Ekonomide sermaye arz faktörünün fiyatı sınırlandırılmamalıdır. Çözüm. Arz yanlı ekonomi politikalarının temel görüşü, vergi ve benzeri kamu yükümlülüklerinin üretim faktörleri üzerindeki olumsuz etkilerinin öne çıkarılması ve hafifletilmesidir. Yanıt D'dir. D. Ekonomide sermaye arz faktörünün kamusal katkı payı hafifletilmelidir. 27. İşçilerin enflasyon karşısında reel ücret düzeyi ile net algılama yapamaması durumuna ne ad verilir? A. Doğal işsizlik oranı. B. Dışlama etkisi. C. Mali sürüklenme. D. Para yanılsaması. E. Bütçe devresel bileşkesi. Çözüm. Enflasyonist dönemlerde işverenler reel kazanç sağladığından üretimin genişletilmesine karar verebilirler. İşçiler ise ücretlerinin geçmiş dönem enflasyon oranına göre ayarlanmasını talep ederken yükselen enflasyon ortamında reel olarak geri düşerler. İşçilerin enflasyon karşısında reel ücret düzeyi ile ilgili net algılama yapamamasına para yanılsaması, money illusion denir. Yanıt D'dir. D. Para yanılsaması. 28. Devlet iktisadi hayata müdahale etmemelidir. Görüşünü savunan iktisadi düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A. Çağdaş Keynesyenler. B. Keynesyenler. C. Merkantilistler. D. Post Keynesyenler. E. Klasik. Çözüm. Klasiklere göre bir ekonomide ekonomik ve sosyal alandaki aksaklıklar geçicidir ve bunları giderecek yeterli güçler piyasa ekonomisinin yapısı içerisinde mevcuttur. Bu nedenle devletin ekonomik ve sosyal amaçla herhangi bir müdahalede bulunması gereksizdir. Yanıt E. E. Klasik. 29. Aşağıdakilerden hangisi klasik yaklaşımın savunduğu görüşlerden biri değildir? A. Piyasa varsayımının esas olması. B. Faktör ve ürün fiyatlarının tam esnek olması. C. Tam rekabete yakın işleyiş koşullarının olması. D. Devletin ekonomik hayata müdahil olması. E. Nispi fiyatlar mekanizmasının mevcut olması. Çözüm. Klasik dönem ekonomi anlayışında kural ve koşulları ile piyasa varsayımı esastır. Bu varsayımda tüm piyasalarda tam rekabete yakın işleyiş koşulları mevcuttur. Faktör ve ürün fiyatları tam esnek ve ekonomi nispi fiyatlar mekanizmasına dayandırılmıştır. Yanıt D'dir. D. Devletin ekonomik hayata müdahil olması. 30. Keynesyen yaklaşıma göre ekonomide tam istihdamı sağlayan olgu aşağıdakilerden hangisidir? A. Ücretlerin esnek olması. B. Efektif talep. C. Fiyatların esnek olması. D. Spekülatif işlev. E. Nispi fiyat mekanizması. Çözüm. Keynes'e göre devletin ekonomiye müdahalesi sistemin işleyişini bozmayıp tersine tam istihdamı sağlayıcı işlev görür. Tam istihdamın sağlanmasına yönelik olarak kamu talebi ile destekli toplam talebe efektif talep denir. Yanıt B'dir. B. Efektif talep. 31. Bütçe bakiyesinin ekonomideki büyümeyi frenlemesi ifadesi aşağıdakilerden hangisine aittir? A. Mali kural. B. Mali sürüklenme. C. Fiyat istikrarı. D. Ekonomik büyüme. E. Ekonomik kalkınma. Çözüm. Bütçe bakiyesinin milli gelir artışını yavaşlatarak büyüyen ekonomiyi frenlemesine mali sürüklenme denir. Yanıt B'dir. B. Mali sürüklenme. 32. Maliye politikası amaçlarından biri olan iç denge alanını dinamik olarak kapsayan faktörler aşağıdakilerden hangisidir? A. İstihdam büyüme. B. Fiyat istikrarı cari denge. C. Fiyat istikrarı büyüme. D. Büyüme kalkınma. E. Fiyat istikrarı istihdam. Çözüm. İç istikrar alanının dinamik faktörleri ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınmadır. Yanıt D'dir. D. Büyüme kalkınma. 33. Aşağıdakilerden hangisinde klasik yaklaşım ile ilgili kavramlar birlikte ve doğru olarak verilmiştir? A. Doğal işsizlik, para yanılsaması. B. Rasyonel beklentiler, likidite tuzağı. C. Miktar kuramı, eksik rekabet. D. Say yasası, dikotomik yapı. E. Eksik istihdam, likidite tuzağı. Çözüm. Klasik yaklaşım ile ilgili kavramlar: Say yasası, her arz kendi talebini yaratır görüşüdür. Dikotomik yapı, parasal sektör ve reel sektör arasında hiçbir bağlantının olmamasıdır. Yanıt D'dir. D. Say yasası, dikotomik yapı. 34. Tam istihdam sağlanması için efektif talebi yüksek tutmayı amaçlayan görüş aşağıdakilerden hangisidir? A. Klasik görüş. B. Keynesyen görüş. C. Monetarist görüş. D. Neoklasik görüş. E. Neoliberal görüş. Çözüm. Kamu talebi destekli toplam talep miktarına efektif talep denir. Keynesyen görüşe göre tam istihdamın sağlanabilmesi için efektif talebin yüksek tutulması gereklidir. Yanıt B'dir. B. Keynesyen görüş. 35. Klasiklere göre tarafsız devlet anlayışına aşağıdakilerden hangisi ters düşer? A. Ekonomiyi etkilemek için kamu harcaması yapılması. B. Bütçenin denk olması. C. Bütçenin küçük olması. D. Nötr vergi. E. Sınırlı borçlanma. Çözüm. Ekonomiyi etkilemek için yapılan herhangi bir uygulama tarafsız devlet anlayışına ters düşer. Yanıt A'dır. A. Ekonomiyi etkilemek için kamu harcaması yapılması. 36. Klasiklere göre devlet ekonomiye neden müdahale etmemelidir? A. Fiyat ve ücretlerin katılığı. B. Vergi indirimi yapılması. C. Ücret ve fiyatların esnek olması. D. Tasarrufların artırılması gereği. E. Dikotomik yapı. Çözüm. Klasiklere göre ücret ve fiyatların esnekliği ekonomiyi kendiliğinden dengeye getirdiğinden devletin ekonomiye müdahale etmesine gerek yoktur. Yanıt C'dir. C. Ücret ve fiyatların esnek olması. 37. Bireylerin ekonomiye ilişkin tüm bilgileri kullanarak oluşturdukları beklentiye ne ad verilir? A. Rasyonel beklenti. B. Optimal beklenti. C. Maksimum beklenti. D. Minimum beklenti. E. Kötümser beklenti. Çözüm. Rasyonel beklenti, bireylerin ekonomiye ilişkin tüm bilgileri kullanarak oluşturduğu beklentidir. Yanıt A'dır. A. Rasyonel beklenti. 38. Aşağıdakilerden hangisi yeni Keynesyen akıma göre ücret ve fiyatların rigid olmasının nedenleri arasında yer almaz? A. Sendikacılık faaliyetleri. B. Uzun vadeli ücret sözleşmeleri. C. Menü maliyetleri. D. Verimliliğin artması için yüksek ücret uygulanması. E. Rasyonel beklenti. Çözüm. Ücret ve fiyatların katı olmasının nedenleri: sendikacılık faaliyetleri, uzun vadeli ücret sözleşmeleri, menü maliyetleri, verimliliğin artması için yüksek ücret uygulanması. Yanıt E'dir. E. Rasyonel beklenti. 39. Vergi oranlarında uygulanacak bir indirimin vergi hasılatı üzerinde olumlu etkisi olduğunu gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir? A. Phillips eğrisi, B. Lorenz eğrisi, C. Laffer eğrisi, D. Toplam arz eğrisi, E. Toplam talep eğrisi. Çözüm: Laffer eğrisi, vergi oranı ile vergi hasılatı arasındaki ters yönlü ilişkiyi gösterir. Bu eğriye göre, vergi oranlarında uygulanacak bir indirim, vergi hasılatı üzerinde olumlu etki yapar. Yanıt C'dir. C. Laffer eğrisi. 40. Keynes'in vergi indirimi ile tüketimin arttırılarak milli gelirin arttırılması tezinin reddedildiği kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Yaşam boyu gelir hipotezi, B. Dışlama etkisi, C. Say yasası, D. Dikotomik yapı, E. Likidite tuzağı. Çözüm: Monetaristlere göre bireyin cari dönemdeki tüketimini belirleyen yaşam boyu elde etmeyi umduğu gelirdir. Bu durumda Keynes'in vergi indirimi ile tüketimin arttırılarak milli gelirin arttırılması tezi reddedilmiştir. Yanıt A'dır. Yaşam boyu gelir hipotezi. 41. Klasik yaklaşıma göre dış denge kavramı hangi olgu üzerine oturtulur? A. Fiyat istikrarı, B. Cari denge, C. İstihdam, D. Faiz, E. Efektif talep. Cevap B. Cari denge. 42. Aşağıdakilerden hangisi klasik yaklaşıma göre parasal tabanın genişlemesinin yaratacağı sonuçlardan biri değildir? A. Ekonomik dengeler üzerinde etkili olması, B. Ürün fiyatlarının yükselmesi, C. Faktör gelirlerinin yükselmesi, D. Parasal satın alma gücünün yükselmesi, E. Reel satın alma gücünün sabit kalması. Cevap A. Ekonomik dengeler üzerinde etkili olması. 43. Yararını en çoklaştırmaya çalışan ekonomik bireylerin piyasalarda denge sağlamada etkili olacağı hangi görüşle ilişkindir? A. Klasik görüş, B. Yeni klasik görüş, C. Keynesyen görüş, D. Yeni Keynesyen görüş, E. Monetarist görüş. Cevap B. Yeni klasik görüş. 44. Maliye politikasının temelini atan, ekonomiye makro açıdan yaklaşım gösteren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir? A. A. Smith, B. J. Wiener, C. J. M. Keynes, D. A. Marshall, E. P. Samuelson. Cevap C. J. M. Keynes. 45. Post-Keynesyen görüş temsilcisi Robinson hangi gerekçeyle ekonomide gelir dağılımı sorununa parmak basmıştır? A. Faktör paylarının simetrik dağılımı, B. Faktör paylarının asimetrik dağılımı, C. Faktör paylarının belirsizliği, D. Faktör paylarının yüksekliği, E. Faktör paylarının aşırı vergilendirilmesi. Cevap B. Faktör paylarının asimetrik dağılımı. 46. Genişletici maliye politikası uygulaması sonucunda faiz oranının yükselmesine bağlı olarak özel yatırım harcamalarının azalması durumuna ne ad verilir? A. Dışlama etkisi, B. Çarpan etkisi, C. Gelir politikası, D. Likidite tuzağı, E. Stagflasyon. Cevap A. Dışlama etkisi. 47. Yeni klasik akıma göre piyasa temizlenmesine yol açan olgu aşağıdakilerden hangisidir? A. Mali sürüklenme, B. Rasyonel beklentiler, C. Dışlama etkisi, D. Para yanılsaması, E. Dikotomi. Cevap B. Rasyonel beklentiler. 48. Aşağıdakilerden hangisi yeni Keynesyen yaklaşımın başlıca temsilcileri arasında yer almaz? A. G. Mankiw, B. J. Yellen, C. G. Akerlof, D. D. Carlton, E. M. Friedman. Cevap E. M. Friedman. 49. Aşağıdakilerden hangisi ücret ve fiyat katılığının nedenlerinden biri değildir? A. Ücret sözleşmelerinin ani değişmemesi, B. Ücret sözleşmelerinin sık değişmemesi, C. Ücretlerin işçi sendikaları tarafından yapılmaması, D. Ücret belirlenmesinde risk faktörünün dikkate alınması, E. Ürün fiyatlarının değiştirilmesinin firmalara maliyet yüklemesi. Cevap C. Ücretlerin işçi sendikaları tarafından yapılmaması. 50. Para arzı artış oranının %2 olarak kabul edildiği bir durumda, işsizlik oranının %3'ün üzerine çıkması halinde her %1'lik artış için para arzının da %1 arttırılacağı şeklinde belirlenen para programında, işsizliğin %5 olması durumunda para arzı değişim oranı ne olacaktır? A. %1, B. %2, C. %3, D. %4, E. %5. Cevap D. %4. 51. Aşağıdakilerden hangisi post-Keynesyen yaklaşıma göre ekonomik dengesizlik nedenlerinden biridir? A. Ücret ve kar farklılığının zamanla artması. B. Talebin gelir etkisinden çok ikame etkisi altında olması. C. Ücretlerin sık değişmemesi. D. Ürün fiyatlarının değiştirilmesinin firmalara maliyet yüklemesi. E. Ücretlerin işçi sendikaları tarafından yapılması. Cevap A. Ücret ve kar farklılığının zamanla artması. 52. Tasarruf yatırım ilişkisinde aşağıdaki hangi önlem Keynesyen maliye politikası araçları arasında görülür? A. İşçi ücretlerinin baskılanması önlemi. B. Devletin küçültülmesi önlemi. C. Kamu iktisadi teşebbüslerinin özelleştirilmesi önlemi. D. Yatırımların marjinal etkinliğini yükseltecek vergi avantajları sağlanması önlemi. E. Yatırımların marjinal etkinliğinin sağlanmasına yönelik gümrük duvarlarının kaldırılması önlemi. Cevap D. Yatırımların marjinal etkinliğini yükseltecek vergi avantajları sağlanması önlemi. 53. Aşağıdakilerden hangisi Laffer eğrisi varsayımlarından biri değildir? A. Vergi oranları alanında yapılan indirim ek faktör arzının getirisini yükseltir. B. Ekonomik faaliyetlerin genişlemesi vergi hasılatını olumsuz yönde etkiler. C. Vergi oranlarının hafifletilmesi vergi hasılatını yükseltir. D. Vergi hasılatının yükselmesi bütçe açığı sorununu ortadan kaldıracaktır. E. Vergi oranlarıyla faktör arzı arasında ters yönlü ilişki vardır. Cevap B. Ekonomik faaliyetlerin genişlemesi vergi hasılatını olumsuz yönde etkiler. 54. Enflasyon ve işsizlik arasındaki ters ilişkiyi açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Stagflasyon, B. Friksiyonel işsizlik, C. Eksik istihdam, D. Tam istihdam, bütçe fazlası, E. Phillips eğrisi. Cevap E. Phillips eğrisi. 55. Aşağıdakilerden hangisi bir maliye politikası aracı değildir? A. Bütçe açığı uygulanması, B. Bütçe fazlası uygulanması, C. Fiyat istikrarı, D. Kamu kesimi yatırımları, E. Vergi uygulamaları. Cevap C. Fiyat istikrarı. 56. Maliye politikasının etkilerini ölçmek için kullanılan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir? A. Bütçe açığı ya da fazlası, B. Para arzı, C. Vergi hasılatı miktarı, D. İşsizlik oranı, E. Dış ticaret açığı veya fazlası. Cevap A. Bütçe açığı ya da fazlası. 57. Maliye politikasının politik sınırlaması aşağıdaki sorunlardan hangisine neden olur? A. Negatif büyüme hızı, B. Enflasyon, C. Stagflasyon, D. Eksik istihdam, E. Depresyon. Cevap B. Enflasyon. 58. Klasik görüşe göre ekonominin büyüme koşulu aşağıdakilerden hangisidir? A. Fiyat katılığı, B. Ücret katılığı, C. Tasarruf, D. Yüksek vergiler, E. Kamu harcamaları. Cevap C. Tasarruf. 59. Phillips eğrisi hangi iki olgu arasındaki ilişkiyi inceler? A. Vergi hasılatı ve vergi oranı, B. Vergi oranı ve faktör arzı, C. Faiz ve işsizlik, D. Enflasyon ve işsizlik, E. Deflasyon ve işsizlik. Cevap D. Enflasyon ve işsizlik. 60. Klasiklere göre ekonomideki dengeleri bozmayan ve ekonomik birimlerin kararlarını etkilemeyen vergiye ne ad verilir? A. Sabit oranlı vergi, B. Artan oranlı vergi, C. Dolaylı vergi, D. Nötr vergi, E. Dolaysız vergi. Cevap D. Nötr vergi. 61. 1929 buhranına kadar ekonomideki hakim görüş aşağıdakilerden hangisidir? A. Keynesyen yaklaşım, B. Klasik yaklaşım, C. Monetarist yaklaşım, D. Radikal yaklaşım, E. Postkeynezyen yaklaşım. Cevap B. Klasik yaklaşım. 62. 1929 buhranından sonra ekonomideki hakim görüş aşağıdakilerden hangisidir? A. Keynezyen yaklaşım. B. Klasik yaklaşım. C. Monetarist yaklaşım. D. Radikal yaklaşım. E. Postkeynezyen yaklaşım. Cevap A. Keynezyen yaklaşım. 63. Maliye politikası amaçlarından biri olan iç denge alanını statik olarak kapsayan faktörler aşağıdakilerden hangisidir? A. İstihdam büyüme. B. Fiyat istikrarı kalkınma. C. Fiyat istikrarı büyüme. D. Büyüme ve cari denge. E. Fiyat istikrarı istihdam. Cevap E. Fiyat istikrarı istihdam. 64. Bireylerin davranışlarını rasyonel beklenti ile belirlediklerini ileri süren iktisadi yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A. Keynezyen yaklaşım. B. Klasik yaklaşım. C. Monetarist yaklaşım. D. Yeni klasik yaklaşım. E. Postkeynezyen yaklaşım. Cevap D. Yeni klasik yaklaşım. 65. Genişletici maliye politikasının yarattığı dışlama etkisi aşağıdaki durumların hangisinde ortaya çıkar? A. Para tabanının genişletilmesi durumunda. B. Merkez Bankası'ndan borçlanma yoluyla. C. Milli gelirin yükselmesi durumunda. D. Ödünç verilebilir piyasalardan borçlanma durumunda. E. Para basıldığında. Cevap D. Ödünç verilebilir piyasalardan borçlanma durumunda. 66. Özel kesimin tüketim ve yatırım harcamaları toplamı ile kamu kesiminin tüketim ve yatırım talebi toplamından oluşan talebe ne ad verilir? A. Efektif talep. B. Subjektif talep. C. Objektif talep. D. Reel talep. E. Sürreel talep. Cevap A. Efektif talep. 67. Kamusal müdahale araçları ile iradi denge oluşturma fikri aşağıdaki tarihi olaylardan hangisinden sonra ortaya çıkmıştır? A. Vietnam Savaşı. B. İkinci Dünya Savaşı. C. Büyük Buhran. D. Petrol Krizi. E. 2008 Krizi. Cevap C. Büyük Buhran. 68. Friedman'a göre emek verimliliği artışının sıfır ve ortalama reel ücret haddinin sabit olduğu, sonuçta fiyat düzeyinin de sabit kalabildiği koşuldaki işsizlik oranı aşağıdakilerden hangisidir? A. Yapay. B. Sanal. C. Doğal. D. Eksik. E. Tam. Cevap C. Doğal. 69. Keynesyen teorinin paraya yüklediği üçüncü işlev aşağıdakilerden hangisidir? A. İşlem aracı olma işlevi. B. Spekülatif işlevi. C. Servet saklama işlevi. D. Değişim işlevi. E. Denge işlevi. Cevap B. Spekülatif işlevi. 70. Klasik görüşe göre ekonomilerin büyüyebilmesinin koşulu aşağıdakilerden hangisidir? A. Kamu yatırımı. B. Kamu harcaması. C. Vergi. D. Tasarruf. E. Parasallaşma. Cevap D. Tasarruf. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 16.